Ayrım 12. Nevres Hanım bu sözleri, tire, şimdi o da geliyor karanlıkların içinden, o at da geliyor. Bu sözleri babasının kitabi yargısını orta yere taş gibi atan Hande Hanım'ı anlatırken onunla ilişkili olarak söylediğini anımsıyor. Ama bu çok sonraları diyor içinden. Sonralarının ne anlama gelebildiğini şu anda kestiremediğinin farkına vararak. Sonra ilk şaşkınlığı geçince artık hem Süheyla Hanım'ın hem babasının sözleri bir kadının ya da bir erkeğin sesinden arınıyor. Garip yollardan süzüle süzüle kocaman kapkara bir köpeği kıpratıyor. Nevres Hanım'ın bir ömrünün imgelerini biriktirdiği kapağı çok çok ağır ceviz sandıkta sesi yok sözlerdir bunlar şimdi. Belki okunmuş, belki düşlenmiş sözler. Öldürülmesi doğal, tire, öldürülmeyi hak etmek için elinden geleni yapmış, bir eski zaman kıyıcısının yanından ayrılmayan, ona gönlünün bütün gücüyle bağlı, insanların yargılarından habersiz bir canavardır bu kara köpek. Çakmak çakmak gözleri, apak dişleri, kocaman diliyle günün birinde efendisini öldürmeye gelenler önce onu delik deşik etmek zorunda kalacaklardır. Savunucusu değil, dostu. Tek dostu öldürüldüğü için canını almak isteyenlere karşı koyacaktır artık o kıyıcı. Nevres Hanım'ın filmlerden, kitaplardan, bir çocuk dergisinden, belki kendisine anlatılmış bir masaldan, belki de bunların hepsinin karışımından, yoksa başka bir yerden mi, çekip çıkardığı kocaman kara köpek imgesi bu. Nevres Hanım, midesine bir yumruk yemiş gibi iki buklu olacaktır bu noktada. Ağzına zehir gibi bir su çıkacak, kendini tutmak, bağırmamak, kusmamak, çıldırmamak için kasılıp kalacak, tırnaklarını avuçlarına saplayacak. Neden sonra bu halinin ne kadar sürdüğünü hiçbir zaman kestiremeyecektir. Gene kendi, bildiği Nevres olabilecek, yılgı içinde gözlerini aralayabilecektir. Usul usul çevresine karşısındaki kadınlara bakabilecek, geçirdiği depremin farkına varmış olup olmadıklarını kestirmeye çalışacak, karara varmayacaktır. Hiçbir şey görmemiş gibi davranıyor olabilirler mi? Gözü birden Süheyla Hanım'ın kedisine ilişecek, bütün gücüyle ona yönelecektir. Kediden başka bir şey düşünmez, olasıya bekleyecek, başını kararlılıkla kaldırıp hanımların yanına dönecektir. Nevres Hanım kedilerle kurulan ilişkilerin her zaman başkalarının da görebileceği, çitire başkalarının da görmesine izin verileceği bir ilişki türü olmadığını babaannesiyle babasına bakarak onları gizlice dinleyerek, gözlemleyerek öğrenmiştir. Kalp hastası olduğunu bilen, herhangi bir anda düşünüp ölebileceğini ama pek uzun sürede yaşayabileceğini ailesindeki dört kalp hastasına baka baka öğrenmiş, korkuya, umutsuzluğa ya da iyimserliğe kapılmaya hiç yüz vermeyen bir kadın olarak Süheyla Hanım'ın kedisiyle nasıl bir ilişki kurmuş olduğunu gözlemlemiştir. Bir parçacık olsun anlamıştır. Süheyla Hanım'ın kedisi ayağının altında dolaşmaz, bahçeye, denize bakan, sallanır koltuğunda otururken bir ara elini yere indirip parmaklarını şıklatınca kedi yattığı küçük kilim parçasının üzerinden kalkar gelir, Süheyla Hanım'ın kucağına çıkar. Bu kez de öyle oldu. Biraz mırladı. Kendisini hafif hafif okşayan ele gıdısını açtı. Biraz sonra indi. Gitti kilimin yanında durdu. "Emine, kedinin sütünü getir kızım," diye seslendi Süheyla Hanım. Kedi sütü içti. Kilimin üzerine kıvrıldı, uyudu. Nevres Hanım babasının ağzından kedi sözcüğünün çıktığını hiç işitmemiştir o evdeki kedi sözü edildiğinde. Küçücükken öğretmiştir zaten ona babası. Kedi adıyla anılır kızım. Süheyla Hanım'ın kediyle ilişkisi üzerine herhangi bir yargıya varmak istemiyor ama hanımın tutumunu da pek yadırgamış durumda. Bir şey daha düşünüyor Nevres Hanım. Her şeyin adıyla anılması gerektiğini düşünürdü babası. Ona her şeyin adını öğretmek isterdi. Hiçbir adın önem taşımadığı, her şeyin ad değiştirip durduğu, her ad bir başka adın yerini pekala alabilirmiş gibi davranıldığı bu çağı görseydi ne derdi ki? Silkiniyorum. Kalabalığa, yükselip iyiden iyiye yakan güneşe, gürültüye, denize dönüyorum. Erene dönüyorum. Şapkasını gözlerine örtmüş, sesi çıkmıyor hanidir. Kedilerle insanların ilişkisi Nevres Hanım'a bırakabileceğim bir konu değil. Bu ilişkiye katılmayı öğrenmiş, katılmıştır ama eline boyuna yaşamış değildir. Adların özgürlüğünü yitirmesinin yanı sıra yaşadığımız çağın bir özelliği daha var. Geçmiş bir masaldan farksız, insanların pek büyük bir çoğunluğu için masalın hakkı olan vakit ayrılıyor ona. Yaşadığımız şimdi de geçmiş kimsenin ususunu kurcalamıyor sanki. Geleceğini de tükenmeyen, sürüp gidecek bir şimdiki zamanın olsa olsa uzantısı diye görüyoruz. Nevres Hanım'la Büyükelçinin karısı Bayan von Schimpfhoff buralardan dolaylı da olsa söz ederler mi? Ayrı şeyler düşünüp benzer şeyler söyleyecek. Bir araya gelmeleri gerekir bir daha. Haydi denize diye dürtüyorum Eren'i. Çok şükür uyandın diyor. Akşama yoğurt ya da domates sürüneceğiz bu gidişle. Çay, çay, çay. Ondan sonra da belki bir vişne suyu diyor. Okaliptusun altındaki masaya oturduğumuzda. Eli sonra bir tek parmağı okşuyor kolumu. Gün batmadan az önce gider yüzeriz. Ancak o saatte. Ben okuyacağım, sen çalış. Neredesin ki şimdi? Hatunların boyutları çarpıldı. Çayların aşağısındaki bir şeyler de gevelesek ya. Ne dersin? Çalışmaktan çok tembellik etmek istiyorum. Dalga geçmek. Gidelim biraz uzanalım. Duş yapalım, dondurma yiyelim, ne bileyim. Yeter ki defterden kaçayım diyorsun, değil mi? İkinci çayına gelirler mi bugün? O işi biraz da düzenleyebiliriz. Bakışım elini kışkırtmazsa vazgeçmeye hazırım. Tuzağa düşüyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Anlatıyorum. Keyfinden kalkıp oynayacak neredeyse. Yaşlı kadının odası bizimkinin karşısında. Kapının altında güzel bir kağıda güzel bir yazı ile yazılmış bir not atacağız. Ben yapmayacağım tabii o işi, diyor. Nevres Hanım'ın kaldığı yeri biliyoruz. Notu motelin kapısındaki görevliye bırakacağız. Yaşlı hanımı Nevres Hanım çağırıyor olacak. Nevres Hanım da Büyükelçinin karısı. Pürüz, diyor Eren. Kadının yerini de bilmiyoruz. Adını da. Kaldı ki bu akşam gidiyorlar galiba. Daha iyi bir şey bulalım. Gerekmiyor ki. Büyükelçinin karısı Yasemin'in altındaki koltuktan kalkıyor. Halıcı ile el sıkışıyorlar. Tecimenlerin tanrısı düş hırsızlarını da koruyabileceğini anımsatan bir göz kırpışıyla ayaklarındaki kanatları şöyle bir çırpıp havalanıyor. Yaşlı kadın elinde bir dondurma küllahı sondan geliyor. İki kadın burun burunalar. Şimdi yollarının kesiştiği noktada. Gülüşüyorlar. Nevres Hanım'la eşi Sessizlik Adası lokantasının kapısında göründüler. Nevres Hanım el sallıyor. Heyecanla bekliyoruz. Ayrılıyorlar. Dörtte görüşürüz diyerek. Dörde doğru yaşlı kadınların ardına düşmemiz yeter. Gerçekten gidip uzanabiliriz. Uzanmak bir bahane miydi? Yattığım yerde kurmak, yürürken, orada burada oturur konuşurken ya da yüzerken, bakınıp dururken kurmaktan daha kolay, daha uygun mu göründü? Eren uykusunun düzgün soluyuşu içinde oda sıcak ama çıplak yatarken terlenmiyor. 4'e 2 saat var daha. Komşu odadakiler yok. Çocuklu odalardan ses gelmiyor. Herkes uyuyor olsa gerek. Yaşlı kadın balkonda yarı uzanmış, kitabını okurken arada bir kestiriyor. Pencerenin kenarı ile perdenin arasında daracık bir aralık var. Başımı azıcık kaldırmak görmeme yetiyor. Bibik öldükten bir ay kadar sonraydı. Birden anladım. Kafama dank etti desem yeri. Eşim dostum için de üzüntümü anlamayan azdı. Her ölüm karşısında aklına ilk gelen münasebetsizliği söyleyiveren, böylelikle ölenle kalan arasındaki ilişkiye duyduğu, yersizliği büsbütün, şaşırtıcı gelen, hıncı ortaya koyan bir kişi de çıktı. Kural bozulmadı. Yalnız beni düşünerek üzülenlerin yanı sıra ona da üzülenler az değildi. Birkaç kişi çok güzel şeyler söylemesini bildi. Ama bir kişi, tek bir kişi, birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu, bu bağın kopmamasının benim için, kalan bendim çünkü, ne demek olabileceğini anlıyordu, anlamıştı. Herkesten az söyledi ama öz söyledi. Frau von Schimpfhoff'un sesiyle geliyor kulağıma içimden geçirdiğim bu sözler. Ses ekleniyor. Ses ekliyor. Nasıl şaşırdım anlatamam. Besbelli o da kocasının ölümünden sonrasını anlatıyor. İnsanların anlayışsız olduğunu söylemek yanlış. Ama kendileri dışına çıkamıyorlar. Kendi duyduklarını başkasında düşünemiyor, kuramıyorlar. Helmut'la ilişkimiz kökü çok derinde bir saygıya dayalıydı. Sevgimiz kendini düşünmeyen, dile getirilmeyi gereksemeyen bir sevgiydi. Bu kadar açık, bu kadar özel bir şey ancak çok duyarlı bir yakınımızın sezebileceği, sezme zahmetine katlanabileceği bir şeydir. Elbette kadının geçmişini bilen kişinin bu noktada düşüneceği bir şey vardı. Hele oğullarının ölümünden sonra. Kendilerininkinden başka bir geleceğin, hurdahaş olmuş bir arabanın yırtık sacıyla kesilip atıldığını gördükten sonra kapanan dünyaların ancak kendileri kadar sürebileceğini andıktan sonra. Ama bu geçmişi benden başka bilen yoktu. Frau von Schimhoff da bilmiyordu. Ben ölürsem ne yapar? Ne yaparlar? Ne olur? Ne olurlar? Kaygısının kalkması kişinin bu dünyada sevdikleri arasındaki yerinin doldurulamazlığı üzerine kurmak istediği o son kalenin Frau von Schimhoff oğullarının ölümünden sonra o kaleyi artık yalnız eşi için kuracaktı. Oysa şu anda o kale yıkılıp gitmiş durumda. Bir yaşamı sürüklemek miydi artık yaptığı? Yalnızlığın, kopmuşluğun, yabancılığın alabildiğince özgür tozuna gömülmek miydi? O son kalenin de yıkılması, artık kaygı duymadan ölebilirim duygusu, sözü başkaları için ne anlaşılmaz bir şeydir. Acı başkalarının olunca duyulmaz elbet. Sevenleri olsa olsa acıyı çekeni anlamaya çalışır. Ne gereksediğini düşünürler. Acıyı çekenin gereksediğini verebileceklerse ne âlâ. Yoksa çekilmeliler aradan. Avutmalar, acıyı paylaşmalar boş şeyler. Güçlük, hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın da olanaksız görünmesinde. Sakat olan kişi başkadır. Onun karşısında ne yaparsak yapalım, nasıl bir tutuma karar verirsek verelim, yaptığımız yalan olacaktır. En azından yanlış olacaktır. Çünkü biz onun gibi değiliz. Frau von Schimhoff böyle bir şey mi söylemek istemişti? Bir insanla bir kedinin ilişkisinde saygıdan, karşılıklı saygıdan söz edilebilir mi? İnsan saygı duyuyor olsun, kedinin saygı duyduğunu ileri sürmek kaç kişiyi zıvanadan çıkaracak bir söz olur. Hem de bu kişiler dünyaya çok değişik açılardan baktıkları halde. Oysa kedinin bizim, insanlardan söz ederken, ancak saygı adını verebileceğimiz bir davranışı bilip gösterdiğini, hem de gene bizim dilimizde tutarlı olarak gösterdiğini, yani sırasında göstermediğini de yeğleyebileceğini, bir kediye bir arada yaşamış olanlar bilir. İki yanın da saygısı, sevgisi kendine göre. Bu ilişkiyi çocuklaştırmadan, başkalığı eritmeye, yok saymaya, kalkışmadan yaşamış olmak koşuluyla ince ayrıntıları insanın da en az kedi kadar sezmeyi öğrenmiş olması koşuluyla. En büyük beceriksizliğimiz diyor Frau von Schimhoff, başkasının da kendini tıpkı bizim gibi dünyanın orta yeri olarak gördüğünü yaşayamamamız, içten anlayamamamız. Yani beklentilerimizin durmadan başkalarının beklentileriyle sınırlanacağını anlayamamamız. İrkiliyorum, dalmış olacağım. Yaşlı kadın bir sayfa çeviriyor, Eren uyuyor. Geviş getirmeden düşünmeye çalışmalı. En azından bu beceriksizliğin bir gün farkına varırsınız. Tutumunuzu değiştirmeye çalışsanız da başaramayabilirsiniz. O zaman da yaşlandığınızı bilin. Köyün aykırı taş evindeyiz gene belki. Frau von Schimhoff'un dalgın gözlerle denizden yana bakarak söylediği bu sözlere Süheyla Hanım da tavana doğru bakarak şöyle karşılık veriyor olsa gerek. Yaşlar arasına karıştığımı bir gece birden anladım. Aydınlanıverdim mi demeli bilmiyorum. Alışılmadık bir şey değildi artık ansızın uyanmak. Ama uyku tutmayı verdi saatlerce. Sabahın 4'ünde kalkmaya alışık değildim henüz. Karmaşık bir düş görmüştüm. Sonra tuhaf uyanıklık içinde belli bir yerini ansıdım o düşün. İnsanlar bana yaşlı bir kadın diye bakıyorlardı. Ben de aynada yaşlı bir kadın görüyordum. Bana biraz benzeyen. Birden kendi gözümde de yaşlı bir insandım. Kötü bir şey değildi bu. Bir şeyi anlamanın, bir şeye ermenin rahatlığını duyuruyordu bana. İnsan yaşlandığını bilir elbet. Ama olağan durumunuz sürüp gittikçe değişişinizi siz fark etmemişsinizdir. Ellerinize, ayaklarınıza bakmamışsınızdır. Değiştiklerini görmüşsünüzdür elbet. Aynadaki yüzünüz gibi. Ama süre giden daha mı baskın çıkmıştır nedir? Birden başkalarının bakışının önemini anlarsınız. Sizin gibi bakmayanların bakışını sezersiniz kendi bakışınızda. Dışarıdan içeriye bir şeyler sızıvermiştir.